Ayrım 8.
Önce nereye gittin, daireye mi? Dinle Piotr. Herhalde içkiyi fazla kaçırmışsın. Ben mi? Eğer içtiysem ölüm çıksın. İşte o kadar. İçip içmemen önemli değil. Sadece sordum. Olsun. Sarhoşsan sarhoşsun. Hiç aldırmıyorum Petruşka. Hiç aldırmıyorum. Belki unuttun. Şimdi hatırlarsın. Haydi hatırlamaya çalış. Sekreter Vahramayev'i gördün mü, görmedin mi? Hayır, sekreter falan yoktu. Ölüm çıksın ki. Hayır hayır Petruşka, biliyorsun hiç önemli değil. Aldırmadığımı biliyorsun. Dışarısı soğuk ve yağmurlu. Bir iki tane içsen ne olur? Aldırmıyorum. Kızmadım. Bugün ben de içtim dostum. Hadi hatırlamaya çalış. Vahramayev'i gördün mü? Gerçeği söyleyeyim. Oraya gittim. İyi Petruşka, iyi. Görüyorsun, kızmıyorum diye devam etti kahramanımız. Yüzünde gülümsemeyle, uşağına dil döküp omzunu sıvazlayarak. Yani bir iki bardak içtin ha? 10 kopeklik mi? Seni rezil herif. Neyse, önemli değil. Görüyorsun ya, kızmıyorum. Hiç kızmıyorum dostum, hiç. Ben rezil herif değilim. Sen istediğini söyleyebilirsin. Çünkü ben çok iyi insanları görmeye gittim. Rezil değilim. Hiç olmadım. Yo Petruşka, tabii değilsin. Dinle bak. Ben seni aşağılamak için rezil demedim. Bu seni neşelendirmek için bir şakaydı. Bilirsin ya, bazı erkeklere serseri ya da şeytan demek iltifattır. Aptal olmadıkları anlamına gelir. Bazıları bunu sever. Neyse boş ver, hadi Petruşka. Lafı geveleyip durmayalım. Arkadaşınla konuşuyormuşsun gibi anlat. Vahramayev'e gittin mi? Sana adresi verdi mi? Evet verdi. İyi bir adam o. Efendin iyi bir insan dedi. Çok iyi bir insan. Efendine selamlarımı söyle dedi. Ona teşekkür et ve saygılarımı ilet dedi. Efendin iyi bir insan Petruşka. Sen de iyisin. Tanrım bana güç ver. Ya adres, ya adres hain. Bu son sözleri fısıltıyla söyledi. Evet, adresi verdi. Verdi mi? Nerede oturuyormuş peki şu Golatkin? Şeslavoşnaya Caddesi'nde bulabilirsiniz onu dedi. Aşağı doğru yürürken sağda merdivenler var. 4. katta oturuyor. Golatkin'i orada bulabilirsiniz dedi. Düzenbaz dolandırıcı diye bağırdı kahramanımız. Sabrını kaybederek. Sözünü ettiğin kişi benim. Ben öteki Golatkin'i soruyorum, sahtekar. Nasıl isterseniz. Beni hiç ilgilendirmez. Kendiniz halledin. Peki ya mektup? Ne mektubu? Mektup falan yoktu. Ben mektup görmedim. Ne yaptın onu dolandırıcı? Verdim. Selamlarımı söyle, teşekkür et dedi. Efendin iyi bir insan. Selamlarımı söyle dedi. Kim dedi, Golatkin mi? Bir an için Petruşka sessiz kaldı. Sonra efendisinin yüzüne bakarak güldü. Dinle şeytan diye başladı Bay Golatkin. Öfkeden nefes nefese bir halde. Sen bana ne yaptın? Hadi söyle. Bana pis bir oyun mu oynadın? Seni şeytan, seni hain. Nasıl isterseniz öyle olsun. Hiç aldırmıyorum dedi Petruşka. Ciddi ciddi. Paravanın arkasına çekilerek. Buraya gel. Gel buraya, seni aylak aptal. Gelemem. Gelemem. Bana ne? Ben iyi insanlara gidiyorum. İyi insanlar dürüst yaşarlar. Sahtekarlık yapmazlar. Çiftleri olmaz. Bay Golatkin'in elleri ve ayakları buz gibi oldu. Soluk alamıyordu. Evet diye devam etti Petruşka. Hiç çiftleri olmaz. Tanrı'ya ve dürüst insanlara küfretmezler. Sarhoşsun sen tembel ahmak. Şimdi uyu sefil yaratık. Yarın başına gelecekleri görürsün. Dedi Golatkin fısıltıyla. Petruşka bir şeyler daha mırıldandı ve gıcırtılarla yatağına yattı. Uzun uzun esnedikten sonra gerindi ve horultularla deliksiz bir uykuya daldı. Bay Golatkin kendini ölü gibi hissediyordu. Petruşka'nın davranışı garip, belli belirsiz olmakla birlikte imaları ve olayların çirkin seyri onu tir tir titretti. Gecenin yarısında adama saldıracak ne vardı dedi kahramanımız. İğrenç bir duygu onu titretiyordu. Sarhoş bir adamla ne diye uğraştım ki? Bu durumdaki bir adamdan akıllı bir şey beklenir mi? Ağzından çıkan her kelime yalan. Ne demek istedi peki? Yüce Tanrım, neden yazdım o mektubu sanki? Kendi kendimi mahvettim. Bir türlü sakin duramıyorum. Mutlaka kaçmam gerek. Yok yok, yok olup gideceğim. Gururumu da her şeye karıştırırım. Gururum incindi. Kurtarmam gerek. Kendi kendimi mahvediyorum. Sedire oturmuş bunları söyleyen Bay Golatkin kıpırdamaya bile korkuyordu. Birden gözleri bir şeye takıldı ve bu onu çok heyecanlandırdı. Bunun göz yanılması ya da hayal ürünü olabileceğinden korkarak ürkekçe, ümitle ve anlatılmaz bir merakla elini uzattı. Hayır, ne göz yanılması ne de hayal ürünüydü. Hiç kuşkusuz bir mektuptu. Hem de kendisine yazılan bir mektup. Mektubu masanın üzerinden aldı. Kalbi güm güm atıyordu. Bu alçak getirmiş buraya koymuş, sonra da unutmuş diye düşündü. Mutlaka öyle olmuştur. Mektup bir zamanlar arkadaşı olan genç meslektaşı Mahramayev'dendi. Bunu tahmin etmiştim diye düşündü kahramanımız. Ne yazdığını bile tahmin ediyorum. Mektup şöyleydi. Sevgili Yakov Petrovic, uşağının sarhoş olduğu için onunla konuşmanın yararı olmayacağını düşünerek mektupla yanıt vermeyi tercih ettim. Bana vermiş olduğunuz o malum kişiye mektubunu iletme görevi sadakatle yerine getireceğimi bilmenizi isterim. Arkadaşım olan bu kişi, tamamen masum olan bir insanı lekelemek için adından söz etmiyorum. Bizimle beraber Karolina Ivanovna'nın pansiyonunda. Siz de orada kalırken Tombov'dan gelen piyade subayının kaldığı odada kalıyor. Dürüst ve samimi insanlar arasında hep rastlanabilecek kişilerden biri o. Artık eski dostluğumuzu korumamız imkansız olduğu için bugünden itibaren sizinle olan arkadaşlığımızı bitirmem gerekiyor. Şimdi size ricam, çok saygı duyduğum hanımefendi Karolina Ivanovna'nın pansiyonunda kaldığınız zaman 7 ay önce size sattığım ithal usturadan kalan 2 ruble borcunuzu bu mektubu alır almaz hemen ödemeniz. Böyle davranmamın nedeni bazı akıllı kişilerden duyduğuma göre sizin şerefinizi ve adınızı lekelemiş olmanız, masum ve temiz insanlar için bir tehlike oluşturmanız. Doğruluktan uzaklaşan, sözlerine güvenilmez, iyi niyetli oldukları kuşkulu bazı insanlar vardır. Karolina Ivanovna'ya gelince, o her zaman onurlu ve tavırları edepli bir hanımefendidir. Yaşı geçkin bir bekar olmakla birlikte iyi aile kızı bir yabancıdır. Onun gibi insanlara her yerde rastlanabilir. Birçok kişi size bunları anlatmamı istedi. Ben de böyle düşündüğüm için anlatıyorum. Bugüne dek öğrenmediyseniz zamanla nasıl olsa duyacaksınız. Çünkü kötü ününüz şehrin bir ucundan öbür ucuna yayılmış durumda. Sonuç olarak bazı onurlu nedenlerle adını söylemeyeceğim o malum kişiye aklı başında pek çok kişinin saygı duyduğunu, ayrıca onun çok hoş ve neşeli yaratılışta biri olduğunu, işinde olduğu kadar sosyal ilişkilerde de başarılı olduğunu, sözüne ve arkadaşlarına sadık biri olduğunu, yüzlerine gülerken arkalarından konuşmadığını size söylemeliyim. Her şeye rağmen saygılarımla. M. Vahramev. Not. Uşağınızdan kurtulun. O Ayyaş'ın biri. Kim bilir başınıza ne işler açar. Onun yerine eskiden burada çalışan, şimdi işsiz kalan Yevstavi'yi almanızı öneririm. Uşağınız yalnızca bir Ayyaş değil. Aynı zamanda da hırsızın biri. Daha geçen hafta Karolina Ivanovna'ya büyük olasılıkla sizden çalarak biriktirdiğini düşündüğüm şekerleri çok ucuza sattı. Ben bunları size bütün iyi niyetimle söylüyorum. Oysa ki bazıları kendileri kötü oldukları için herkesi kandırmak ve aşağılamak, özellikle de iyi ve dürüst insanları sırf kıskançlıktan lekelemek için arkalarından iftira atabiliyorlar. Vahramev'in mektubunu okuduktan sonra kahramanımız bir süre kıpırdamadan sedirin üzerinde kala kaldı. Yeni bir ışık geçen iki gün içinde etrafını sarmış olan gizemli sis tabakasının arasından sızmaya başlamıştı. Biraz olsun bir şeyler anlıyordu artık. Ayağa kalkıp bir aşağı bir yukarı dolaşarak kendine gelmek, dağınık düşüncelerini belli bir konuda toparlamak ve sonra kendini biraz güçlü hissedince durumunu incelemek istiyordu. Ama ayağa kalkmaya kalkışınca büyük bir halsizlik ve zayıflık hissetti. Bunları önceden tahmin ediyordum tabii. Ama nasıl oldu da bunları yazdı ve bütün bu sözler ne demek oluyor? Diyelim ne demek istediğini biliyorum. Peki amacı ne o zaman? Benimle konuşabilirdi. Durum böyle böyle, bunu yapman gerekir derdi. Ben de yapardım. Olaylar böyle istenmeyen bir hal aldı. Keşke bir an önce yarın olsa da işe girişsem. Ne yapacağımı bilirim ben. Böyle böyle diyeceğim. Tartışmaya razıyım ama onurumu satmam. Peki nasıl oluyor da o... Nasıl oldu da o iğrenç herif bu işe karıştı? Neden? Ah keşke bir yarın olsa. O zamana kadar bana iftira atıp duracaklar. Dolap çeviriyorlar. Ölçülerini almak için çalışıyorlar. Asıl önemli olan hiç zaman kaybetmeyip hemen mektup yazıp böyle böyle şunlara şunlara razıyım demek. Sabah olur olmaz mektubu gönderirim. Ben de onlardan önce erkenden işe giderim ve bu beyefendilerden önce davranırım. Bana iftira atacaklar. Bay Golatkin önüne birkaç kağıt ve bir de kalem aldı. Vahramev'e aşağıdaki mektubu yazdı. Sayın Nestor Ignatyevich, çirkin mektubunuzu üzüntü ve şaşkınlık içinde okudum. Çünkü kaba ve kötü niyetli insanlardan söz ederken beni kastettiğinizi gayet açık bir şekilde anladım. Benim huzurumu, şerefimi ve adımı lekelemek için atılan iftiranın nasıl da derinlere inip hızla yayıldığını gerçek bir sıkıntıyla fark ettim. Daha kötü ve acıklı olanı ise erdemli, gerçekten yüce gönüllü ve en önemlisi açık ve samimi özelliklere sahip insanların bile onurlarını bir kenara bırakıp kendilerini ve bütün iyi özelliklerini günümüzde her yana yayılan kokuşmuşluğa bırakmış olmaları. Sonuç olarak sözünü ettiğiniz 2 rublelik borcumu ödemeyi en kutsal görevim olarak değerlendirdiğimi söyleyeyim. Bir hanımla ilgili imalarınıza gelince, bu konuda hiçbir şey anlamadığımı da söylememe izin verin. Lekesiz adımı ve temiz düşüncelerimi korumama da izin vermenizi rica ediyorum. Ne olursa olsun, daha güvenli olduğunu düşünerek kişisel olarak görüşmeyi mektuplaşmaya tercih ettiğim için sizinle karşılıklı görüşmekten memnuniyet duyacağım. Ayrıca her türlü barışçıl anlaşmaya da hazırım. O kişiyle karşılıklı anlaşmaya oturmak istediğimi ve yeri, zamanı seçmesini rica ettiğimi iletin lütfen. Sizi incittiğim, arkadaşlığımıza ihanet, sizi hakaret ettiğim konusundaki imalarınız beni kırdı. Bütün bunları bir yanlış anlamaya, azılı düşmanlarım olarak adlandırdığım kişilerin kıskançlığına ve kötü niyetlerine veriyorum. Amansız küstahlıklarının ve çileden çıkarıcı labaliliklerinin bir gün mutlaka cezasını bulacağını, kendi ahlaksızlıkları ve edepsizlikleri yüzünden mahvolacaklarını henüz bilmiyorlar. Sonuç olarak sizden ricam, bazılarına garip iddialarının, başkalarının edindikleri yerleri ellerinden alıp kendilerini yerleştirme konusundaki alçakça ve saçma arzularının hayret, küçümseme ve acımayla karşılanacağını ve onları tımarhanelik edeceğini kendilerine iletmeniz. Üstelik bu tür hareketler yasalarca yasaklanmıştır. Her şeyin bir sınırı var ve eğer bunlar şakaysa hiç de hoş değil ve ayrıca da ahlaka aykırı. Benim yukarıda anlattığım fikirler ise tamamen ahlaka dayanmaktadır. Saygılarımla, Y. Golatkin. 10. Bölüm. Önceki günün olayları Bay Golatkin'i çok sarstı. Çok kötü bir gece geçirmiş, 5 dakika bile iyi bir uyku uyuyamamıştı. Sanki muzip biri yatağına sert kıllar doldurmuş gibiydi. Bütün geceyi bir o yana bir bu yana dönerek, iç çekip kah dalıp kah uyanarak uyuşuk bir halde geçirdi. Bunların arkasından garip bir acı duygusu, bulanık hatıralar, korkunç hayaller, kısacası her türlü tatsızlık izledi. Zaman zaman gizemli bir alacakaranlık içinde yüzünde sert bir bakış, dudaklarında kibar ama buz gibi azarlamalarla öfkeli Andrei Filipovich'in çökmüş simasını görüyordu. Kendini haklı çıkarmak, düşmanlarının söyledikleri gibi olmadığını, şu özelliklere sahip şöyle bir insan olduğunu kanıtlamak için tam yanına gidecekken o malum iğrenç kişi ortaya çıkıyor, tek bir darbeyle her şeyi berbat ediyor, Bay Golatkin'in adını karartıyor, gururunu ayaklar altına alıyor, hem toplumda hem de iş yerinde onun yerini alıyordu. Bazen hem arkadaşlarının yanında hem de görevi başındayken yediği ve uysallıkla kabullendiği o itiraz etmesi güç darbeden kafası çınlıyordu. İtirazın neden güç olduğu konusunda düşünüp dururken hiç farkına varmadan düşünceleri dağılıyor, son zamanlarda tanık olduğu, duyduğu ya da bizzat kendisinin yaptığı küçük ama önemli bazı adilikler aklına geliyordu. Bunları kötü niyet besleyerek yapmıyordu. Bazen rastlantıyla oluyor, bazen nezaket kurallarını zorlamamak için, bazen de savunmasız olduğundan, kimi zaman da Bay Golatkin bunların nedenini çok iyi biliyordu. O anda uykusunda bile kıpkırmızı kesiliyor, kızarmasını saklamaya çalışırken de insanın böyle durumlarda kararlılık göstermesi gerektiğini mırıldanıyor ama sonra bunların gereksiz olduğunu söyleyerek olayı kapatıyordu. Ama onu en çok çıldırtan ve çileden çıkaran şey, iğrenç davranışları ve kaba eğilimleriyle o malum kişinin hemen ortaya çıkıp yüzünde pis bir gülümsemeyle "Kararlılık mı? Ne ilgisi var? Sende ve bende kararlılık ne gezer Yakov Petrovich?" diye mırıldanıyordu. Bazen kendini akılları ve terbiyeleriyle ünlü bir topluluğun içinde görüyordu. Kendisi de sevimliliği ve zekasıyla göze çarpıyor, orada bulunan bazı düşmanları da dahil herkesin ona kanı kaynıyor, bu da onu çok memnun ediyordu. Herkes ona öncelik tanıyor, o da ev sahibinin kenara çektiği bir konağa kendisinden övgüyle söz ettiğini duyarak bunun tadını çıkarıyordu. Sonra birdenbire kötü niyetli, vahşi ruhlu öteki Golatkin çıkageliyor, tek bir öldürücü darbeyle büyük Golatkin'in zaferini ve deptebesini yıkıyor, onu çamura batırıp asıl Golatkin'in kendisi olduğunu, onun sahte olduğunu açıkça gösteriyordu. Kendisi gerçekti, büyük Golatkin ise göründüğü gibi değildi. Ona iyi niyetli, iyi terbiye almış insanların arasında olmayı hiç hak etmeyen biriydi. Bunlar öylesine çabuk oluyordu ki, masum ve gerçek olan büyük Golatkin ağzını bile açmaya fırsat bulamadan, herkes o sahte ve iğrenç Golatkin'e taraf olup, onu adam akıllı küçümseyerek dışlıyorlardı. O iğrenç Golatkin'den etkilenmeyen kimse kalmamıştı. Tatlı tavırlarıyla yataklanmadığı kimse yoktu. O sahte ve işe yaramaz Golatkin'in. Kendini sevdirmediği, gözünden yaş gelene dek yağ yakmadığı kimse kalmamıştı. Asıl şey, bütün bunların saniyelik bir anda olmasıydı. Şüpheli ve beş para etmez Golatkin'in hareket hızı şaşırtıcıydı. Birinin kalbini kazandıktan hemen sonra, göz açıp kapayıncaya kadar bir başkasına yöneliyordu. Birisinden bir gülücük kopartınca, bodur bacaklarıyla sıçrayıp bir üçüncüyü kazanmaya gidiyordu. Siz daha hayret etmeye bile zaman bulamadan, dördüncüyle aynı oyuna girişiyordu. Korkunçtu. Tam anlamıyla bir sihirbazlıktı. Herkes ondan memnundu. Herkes onu seviyor, herkes onu göklere çıkarıyor. Sevimlilikte ve taşlamalı konuşmalarda gerçek Golatkin'den kat kat üstün olduğunu hep bir ağızdan söyleyip gerçek Golatkin'i yerin dibine sokuyorlardı. İyi niyetli ve dürüst Golatkin'i reddedip dışlıyorlar. İnsanlara sevgi duymakla ünlü Golatkin'i hakaret yağmuruna tutuyorlardı. Dehşete düşmüş, öfkeli ve acılı Bay Golatkin artık dayanamayıp kendini sokağa atıyor. Ekselanslarına olmazsa bari Andrei Filipovic'e gitmek için bir araba tutmaya çalışıyordu. Aman o da ne? Arabacılar düpedüz onu almayı reddediyorlardı. Tıpatıp aynı iki insanı alamayız efendim. İyi bir adam onuruyla yaşar ve asla çifti olmaz diyorlardı. Utancından şaşkına dönen onurlu Bay Golatkin etrafına bakıp arabacıların ve onlarla pis birlik olan Petruşka'nın haklı olduğunu gördü. Aylaksız Golatkin hemen yanında duruyor, her zamanki rezilliğiyle hep övündüğü iyi yetişmişliğin gerektirdiği asaletten uzak bir takım şeyler yapmaya hazırlanıyordu. Utanç ve ümitsizlikten aklını karıştıracak gibi olan, mahvolmuş ama haklı durumdaki Golatkin, kaderin götürdüğü yere doğru gözü kapalı kaçmaya başladı. Ayakları taş kaldırıma basar basmaz, ahlaksız ve iğrenç Golatkin'in kopyaları her yerden bitiveriyordu. Her bir kopya birbiri ardına takılıp uzun bir ördek sürüsü gibi büyük Golatkin'in arkasında badi badi yürüyordu. Kaçmak imkansızdı. Zavallı Golatkin dehşetten soluksuz kaldı. Sonunda bu korkunç kopyalar o kadar kalabalıklaştı ki bütün şehri doldurdu. Huzuru bozacaklarını düşünen bir polis onları enselerinden tuttuğu gibi polis kulübesine atıverdi. Kahramanımız dehşetten donmuş bir halde uyandı. Böyle dehşet içinde uyanınca uyanık olmanın da pek iyi olmadığını fark etti. Bezgin ve rahatsızdı. Sanki kalbi oyuluyor gibiydi. Sonunda artık daha fazla dayanamadı. Tamam artık diye bağırdı. Cesaretle yatağında oturarak artık kendine gelmişti. Çoktan sabah olmuştu. Oda aydınlıktı. Güçlü güneş ışığı buz tutmuş camlardan içeri süzülüp duvarları yıkıyordu. Bu onu çok şaşırttı. Çünkü böyle bir şey ancak öğle saatlerinde olurdu. Daha önce hiç olmamıştı. Daha hayretin üzerinden yeni atıyordu ki paravanın arkasındaki saat vurmaya hazırlandığını belli eden bir hırıltı çıkardı. Dur bakalım diye düşündü Bay Golatkin ve merakla dinlemeye koyuldu. Fakat saatin bütün gücünü toplayıp bir kez vurması onu dehşete düşürdü. Bu da ne diye bağırdı kahramanımız yataktan sıçrayarak. Kulaklarına inanamayan Bay Golatkin paravanın arkasına geçti. Saat gerçekten biri gösteriyordu. Petruşka'nın yatağına baktı. Orada değildi. Hiçbir yerde yoktu. Yatağa toplanmıştı. Petruşka'nın ayakkabıları da yerinde değildi. Bu da evde olmadığının göstergesiydi. Bay Golatkin kapıya koştu. Kapalıydı. Nerede bu diye fısıldadı. Heyecandan titriyordu. Aklına gelen ani bir düşünceyle masaya koşup iyice aradı ama Vahrame Evin mektubu yoktu. Petruşka gitmişti. Saat biri gösteriyordu ve Mahrame Evin mektubundaki karanlık noktalar aydınlanmaya başlamıştı. Sonunda Petruşka'yı bile satın almışlardı. Evet, durum böyleydi. İşte çevrilen dolap buradan başlıyor diye bağırdı Bay Golatkin, yüzünde gitgide artan şaşkın bir bakışla alnına vurarak. Asıl büyük kötülük o iğrenç Alman karısının ininde saklanıyor. Demek beni İzmailovski köprüsüne yöneltmek bir yanıltmacaydı. O yaşlı cadı benim gözümü boyuyordu demek. İşte beni böyle çökertmeye çalışıyordu. Bu kadar işte. Eğer bu yönden bakacak olursanız durum kesinlikle böyle. İşlerin tersine dönmesinin nedeni bu. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Onu uzun zamandır saklıyorlar, hazırlıyorlar ve son darbe için bekletiyorlardı. Bak işte nasıl sonuçlandı, nerelere geldi. Neyse, önemli değil. Kaybedilecek zaman yok. Bay Golatkin saatin biri geçtiğini hatırladı dehşet içinde. Ya eğer önce davranıp da diye inledi. Yok canım, olur mu hiç? Yalan söylüyorlar, göreceğiz. aceleyle üzerine bir şeyler girdi. Bir kalemle kağıt alıp şunları karaladı. Sayın Yakov Petrovic, ya siz ya ben. İkimize birden yer yok. Bu yüzden sizin garip, komik ve gerçekleşmiş olanaksız ikizim gibi görünmek ve bunu herkese yutturmak isteme arzunuzun size utanç ve düş kırıklığından başka bir şey getirmeyeceğini açık açık söylüyorum. Sizin iyiliğiniz için artık geri çekilip gerçekten asil ve iyi niyetli olanlara yol açmanızı istiyorum. Aksi halde sert önlemler almaya kararlıyım. Kalemimi bırakıp bekliyorum. Hala emrinizde olan Y. Golatkin. Notumu bitiren kahramanımız ellerini ovuşturdu. Şapkasını ve paltosunu giyip yedek anahtarla kapıyı açtıktan sonra daireye gitmek üzere yola koyuldu. Ama oraya varınca içeri girmek konusunda karar veremedi. Çok geç olmuştu. Saat 2:30'u gösteriyordu. Birden görünüşte önemsiz olan bir şey onu kuşkularından arındırdı. Binanın köşesinde beliren kırmızı yüzlü ufak tefek bir adam casus gibi gizlice ve soluk soluğa merdivenleri tırmanıp binaya girdi. Bu adam Bay Golatkin'in gayet iyi tanıdığı memur Ostavyev'di. 10 kopek karşılığında her türlü şey yapan yararlı bir adamdı. Ostavyev'in zayıf tarafını bilen ve bazı acil işler yüzünden daireden uzak kaldığı için 10 kopeğe daha hevesle atılacağını düşünen kahramanımız müsrif olmaya karar verdi ve arkasından merdivenleri çıkarak ona seslendi. Gizemli bir havayla kocaman demir sobanın arkasındaki kuytu köşeye işaret etti. İşler nasıl gidiyor dostum? Neyi kastettiğimi anladın tabii. Nasılsınız beyefendi, emrinizdeyim. Tamam tamam dostum, zahmetinin karşılığını alacaksın. Nasıl gidiyor? Öğrenmek istediğiniz nedir? Ostavyev bir karış açık kalan ağzını eliyle kapattı. Bak dostum, ben aklına bir şey gelmesin. Andrei Filipovich burada mı? Burada. Memurlar? Olmaları gerektiği gibi buradalar. Peki ekselansları da mı? Ekselansları da. Memur yine açık kalan ağzını eliyle kapattı ve Bay Golatkin'e garip bir merakla baktı. Ortada olağanüstü bir durum var mı dostum? Yok, hiçbir şey yok. Yani benim hakkımda bir şey yok değil mi, anlıyorsun ya? Hayır, şimdilik hiçbir şey yok. Memur yine ağzını kapatıp Bay Golatkin'e garip garip baktı. Bay Golatkin Ostavyev'in ifadesine ve bir şey saklayıp saklamadığını anlamaya çalışıyordu. Sanki ona bir şey saklıyormuş gibi geliyordu. Adam gitgide kaba ve düşmanca bir hal almıştı. Artık konuşmanın başındaki kadar ilgi göstermiyordu. Adam haklı diye düşündü Bay Golatkin. Onun için neyim ben? Belki de ötekiler ona bir şeyler verip onu acil bir işe göndermişlerdi. Artık ödeme yapmanın zamanı gelmişti. Al dostum. Çok teşekkürler efendim. Daha da vereceğim. Evet efendim. İşimiz bitince bir bu kadar daha alacaksın, anladın mı? Memur yanıt vermedi ama gözlerini dikip hazır ol da bekliyordu. Şimdi söyle bakalım, hakkında bir şey duydun mu? Sanmam. Şu ana kadar yok, dedi Ostavyev duraklayarak. Bay Golatkin gibi gizemli bir havası vardı ve yere bakıyordu. Kısacası kendisine söz verilen şeyi kazanmak için elinden geleni yapıyordu. Kendisine verilen parayı hak ettiğini düşünüyordu. Hiçbir şey yok mu? Şimdilik yok. Ama bir şeyler olabilir ha? Evet, olabilir tabii. Kötü diye düşündü kahramanımız. Burada senin için bir şeyler var dostum. Çok teşekkür ederim efendim. Bahramiyev dün burada mıydı? Buradaydı efendim. Başka biri? İyi düşün dostum. Memur bir dakika kadar hafızasını yokladı ama pek bir şey bulamadı.